Ayrım 7. Büyük İslam İlmihali. Sayfa 55. 2. Bölüm. Taharet. Temizlik kitabı. Müslümanlıkta ibadetler, taharetler. 1. İslam dini yüce Allah'a ibadetten, itaat ve teslimiyetten ibaret en kutsal bir dindir. Bu kutsal din yüce Allah'ı bilmek, ona ibadet ve itaatta bulunmak için insanların yaratılmış olduklarını bildirmektedir. Büyük İslam dini insanları yükseltir, insanları melekler gibi temiz bir hayata kavuşturur, insanların ruhlarını manevi duygularla aydınlatır, bütün kainatın yüce yaratıcısına kulluk ve ibadet görevinde bulunmalarını emreder. İkramı bol olan ezeli yaratıcımızın manevi huzurunda kabul edilmek, insan için ne büyük bir nimet ne büyük bir şereftir. İşte ibadet ve itaat insana bu nimet ve şerefi kazandırır. Uyanık bir ruhun ferahlığı, sağlam düşünceli bir insanın kalben huzuru, gerçek bir neşeye ve bir mutluluğa kavuşması ancak yüce Allah'a ibadet sayesinde elde edilir. İbadet ve itaat zevkinden yoksun olanlar, kendi yaratılışlarındaki hikmetten habersiz olan zavallılardır. Yüce Allah'a kulluk ve ibadette bulunmayanlar, borçlu oldukları şükür görevini terk etmiş, sonsuz ahiret hayatlarını tehlikeye düşürmüş mutsuz kimselerdir. Hiç şüphe yok ki insanların mutluluk ve selameti, gerçek varlığı Yüce Allah'a güzel niyet ve samimi bir kalp ile ibadet ve itaat etmekle kazanılmış olur. İbadetlerin bir kısmı da temizliğe ve paklığa bağlıdır. 2. Müslümanlık temizliğe büyük bir önem vermiştir. Taharet, maddi ve manevi kirlerden arınmak demektir. Bir kısım ibadetlerin şartı, başlangıcı, anahtarıdır. Temizlik bulunmadıkça bu ibadetler yerine getirilemez. Temizlik bulunmadıkça insan Yüce Allah'ın manevi huzuruna giremez. Nitekim bir hadis-i şerifte, "Temizlik imandandır" buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de namazın anahtarı temizliktir buyurulmuştur. Aynı zamanda temizlik sağlık için yararlıdır, rızkın çoğalmasına sebep olur. Nitekim bir hadis-i şerifte temizliğe devam et ki rızkına genişlik verilsin buyurulmuştur. Sonuç, ehliyet ve yetki sahibi olan her insan bir takım ibadetlerle, temizliklerle din bakımından görevlidir. Bazı şeyleri yapmakla ve bazı şeyleri yapmamakla sorumlu tutulmuştur. Bunlara dair ilmihalimizde yeterince bilgi verilecektir. Ancak din kitaplarında, yazışmalarda ve konuşmalarda çokça tekrarlanan bazı deyimler vardır ki, önce bunların anlamlarını bilmek gerekir. Bunun için önce bunların lügat ve terim manalarını yazacağız. Bir kısım dini deyimler. 3. İbadet. Lügatta kullukta bulunmak demektir. Şeriat teriminde iyi niyete bağlı olarak yapılmasında sevap bulunan her iştir. Yüce Allah'a saygı ve itaat için yapılır. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. 4. Taat. Emri benimseyip yerine getirmek demektir. Buna itaat da denir. Şeriatta itaat ise yapılmaktan dolayı sevap kazanılan herhangi bir iştir. Gerek niyet bulunsun gerek bulunmasın. Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi. 5. Kurbet. Yakınlık demektir. Şeriatta ise Yüce Allah'a manevi olarak yakınlığa sebep olan herhangi güzel bir iştir. Sadakalar ve nafile kılınan namazlar gibi. 6. Niyet. Kasıt manasındadır ki kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan her görevle Yüce Allah'a ibadette bulunmayı ve ona manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir. Bir işin ibadet olabilmesi için böyle bir niyete ihtiyaç vardır. Örnek, biz namazlarımızı yalnız Yüce Allah'ın emrine uymak için, onun rızasını kazanmak için kılarız. İşte bu namaz hakkında bir niyettir. Yoksa başkalarına göstermek veya vücut sağlığı için namaz şeklinde yapılacak olan hareketler Allah rızasını taşımadığı için ibadet sayılmaz. Allah rızası niyetine bağlı bulunan temizlik gibi bir abdest de bir ibadettir. 7. Teklif. Bir kimseye zorluk veren bir şeyi emretmek veya ona yüklemek demektir. Şeriatta ise İslam dininin ehliyet ve yetkiye sahip olan insanlara bir takım şeyler yapmalarını ve bir takım şeyleri yapmamalarını emredip yüklemesidir. Bunlarla din yönünden görevlendirilmiş olan bir insana da mükellef, yükümlü denir. Çoğulu mükellefindir. İnsanlar yetki ve kudretleri nispetinde mükellef, yükümlü olurlar. Aklı bulunan ve buluğ çağına ermiş olan kimsenin ehliyeti tam olacağından yükümlülüğü de öylece tam olur. 8. Akıl. Ruhun bir kuvvetidir ki insan onunla bilgi sahibi olur. İyi ile kötüyü ayırır ve eşyanın gerçek hallerini onunla anlar. Diğer bir tarife göre akıl ruhsal bir nurdur ki insana gideceği yolu aydınlatır, insana hak ve gerçeği bildirir. Bu ruhsal kuvvete sahip olana akıllı kimse denir. Bundan yoksun olana da mecnun, deli denir. 9. Buluğ, belli bir çağa yetişmek ve belli bir takım vasıflara sahip olmak demektir. Belli bir yaşta bulunan ve belli vasıflara sahip olan kimseye bali ve baliya denir. Şöyle ki, uykuda gördüğü bir rüyadan dolayı üzerine gusletmek gereken ihtilam olan bir erkek balidir. Evlendiği takdirde çocuk yapabilecek genç bir erkek de balidir. Bali veya baliya olma yaşının başlangıcı erkek çocuklar için tam 12, kız çocuklar için de tam 9 yaştır. Bu yaşların sonu da her ikisinde tam 15 yaştır. Böyle 15 yaşını bitirmiş olduğu halde kendisine ihtilam ve gebelik gibi buluğ eseri belirmeyen kimse hükmen bali sayılır. 10. Hüküm. Karar bir şeyin sonucu olma, bir sonucu gerektirme, etki emretme manalarında kullanılır. Din deyiminde ise bir şeyin üzerine düşen eser demektir. Yükümlülerin, mükelleflerin işleriyle ilgili olan dine ait hükümlerden her birine şer'i hüküm, çoğuluna da ahkam-ı şer'iye, şer'i hükümler denilir. Örnek, zekat farzdır, hırsızlık haramdır denilmesi birer şer'i hükümdür. 11. Efali mükellefin, yükümlülerin işleri. Mükellef insanların yaptıkları işlerdir ki, farz, vacip, sünnet, müstahap, helal, mubah, mekruh, haram, sahih, fasit, batıl gibi kısımlara ayrılır. 12. Farz, yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Farz, kat'i ve zanni diye ikiye ayrıldığı gibi, farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olarak da kısımlara ayrılır. 13. Farz-ı kat'i, kesin farz. Kesin olarak şer'i bir delil ya da Kur'an'ın açık bir ayeti yahut Peygamberimizin sağlam bir hadisiyle yapılması emredilen ve istenen görevdir, namaz ve zekat gibi. 14. Farz-ı zanni, müçtehitlerce kesin sayılan delile yakın bir derecede kuvvetli görülen ve böylece zanni bir delil ile sabit olan görevdir. Amel bakımından kesin farz kuvvetinde bulunur. Buna farz-ı ameli, amel bakımından farz da denir. Aynı zamanda böyle bir farza delilin zanni olmasından dolayı vacip adı da verilir. Buna göre farz-ı ameli, farz kısımlarının zayıfı, vacip kısımlarının da kuvvetlisi bulunmuş olur. Nitekim abdest almakta başa mutlak olan meshetmek kesin bir farzdır. Fakat başın dörtte biri kadarını meshetmek ise ameli bir farzdır. 15. Farz-ı ayn. Yükümlü, mükellef olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır. 5 vakitte kılınan namazlar gibi. 16. Farz-ı kifaye. Yükümlülerden bazılarının yapmaları ile diğerlerinden düşen ibadetlerdir. Cenaze namazı gibi. Farzların yapılmasında büyük sevaplar vardır. Özürsüz olarak yapılmamaları da Allah'ın azabını gerektirir. Kifaye olan farzı Müslümanların bir kısmı yapmadığı takdirde bundan haberi olan ve bunu yapmaya gücü yeten bütün Müslümanlar Allah katında sorumlu olup günah işlemiş bulunurlar. Kesin olan farzı inkar etmek küfür olur. Ameli olan bir farzı inkar bidattır, günahı gerektirir. Bütün bunlar farzların hükmüdür. Farzın çoğulu feraizdir. 17. Vacip. Dinimizde yapılması kesinlik derecesinde bir delil ile sabit olmayan ve yine kuvvetli bir delil ile sabit görülen şeydir. Vitir ve bayram namazları gibi. Vaciplerin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmeleri de azabı gerektirir. Vacibin inkar edilmesi bidattır ve günahtır. Bunlar vaciplerin hükmüdür. Vecibe sözü bazen farz yerinde ve bazen de vacip yerinde kullanılır. Çoğulu vecaiptir. 18. Sünnet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farz olmayarak yaptığı işlerdir. Müekket sünnet ve gayri müekket sünnet kısımlarına ayrılır. Sünnet-i şerifin bir manası da kitabın başlangıç bölümünde geçmişti. Sünnetin çoğulu sünendir. 19. Sünnet-i müekkede. Müekket, kuvvetli sünnet. Peygamber Efendimizin devam edip de pek az yapmadıkları ibadetlerdir. Sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri gibi. İslam dininde önemli benimsenen ezan, ikamet ve cemaate devam gibi sünnetlere sünneni hüda denir. Bunlar da birer müekket sünnettir. 20. Gayri müekket sünnet. Peygamber Efendimizin ibadet maksadıyla bazen yapmış oldukları şeylerdir. Yatsı ve ikindi namazlarının ilk sünnetleri gibi. Peygamber Efendimizin yiyip içmeleri, giyinip kuşanmaları, oturup kalkmaları gibi kendi öz hallerine ait işlere de sünnen-i zevaid adı verilmiştir. Bunlar da birer gayrimüekket sünnet demektir. Müekket sünnetlerle sünnet-i hüda adı verilen sünnetlerin yapılmasında sevap vardır. Kasten terk edilmelerinde azap yoksa da ayıplama vardır. Gayrimüekket ile zevaid sünnetlerin yapılması çok güzeldir. Sevgili Peygamberimize uymanın bir nişanı olduğundan bunları yapmak sevaba ve Peygamberimizin şefaatine kavuşmaya bir yoldur. Bunların yapılmaması azarlanmayı gerektirmez. İşte bunlar sünnetlerin hükümleridir. Ashab-ı kiramın hal ve tutumlarına, onların izledikleri zühd ve takva yollarına da biz Hanefilerce sünnet denir. 21. Müstahap. Lügat manası sevilmiş şey demektir. Din deyiminde Peygamber Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadettir. Kuşluk namazı gibi. Bu bir nevi müekket olmayan sünnettir. Peygamber Efendimiz müstahap denilen bazı şeyleri sevmiş ve benimsemiştir. İlk devrin değerli müminleri de bunları seve seve yapmışlar ve bunların yapılmasını din kardeşlerine öğütlemişlerdir. Müstahap olan şeylere mendup, fazilet, nafile, tatavvu, edep adı da verilir. Şöyle ki, müstahap olan şeye sevabı çok olup yapılması istendiğinden ötürü mendup ve fazilet denilir. Farz ve vacip üzerine ilave olarak yapıldığı için de ona nafile denilir. Kesin bir emre dayanmaksızın sadece bir sevap isteği için yapıldığı için ona tatavvu adı verilir. Güzel ve övgüye değer bir iş olduğu için de ona edep denmiştir. Bunun çoğulu adaptır. Edep üzerinde bilgi için bu eserin ahlak bölümüne müracaat edilsin. Müstahap olan şeyin yapılmasında sevap vardır. Terk edilmesinde azarlama ve ayıplama olmadığı gibi tenzih yolu ile de kerahet yoktur. Bunlar da müstahapların hükümleridir. Şafii ve Hanbeli mezheplerinin fıkıh alimlerine göre sünnetler, müstahaplar ve menduplar birdir. Herhangi bir sünnete müstahap yahut mendup da denir. 22. Helal. Dinde caiz görülen herhangi bir şeydir. Yapılmasından ve kullanılmasından dolayı ayıplama gerekmez. Helalin her çeşit lekeden arınmış olan saf ve tertemiz kısmına tip ve tayyip denir. 23. Mubah. Yapılması ve yapılmaması dinde caiz görülen şeydir. Ne yapılmasında ne de yapılmamasında günah vardır. Helal olan bir yemeği yahut meyveyi yiyip yememek gibi. 24. Mekruh. Lügatta sevilmeyen ve hoş görülmeyen şey demektir. Din deyiminde yasaklığı sabit olmakla beraber ona aykırı olarak da bir delil veya işaret görülen şeydir. Yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan bir iştir. 25. Kerahet. Bir şeyi fena görmek, ona razı olmamak demektir. Kerahet iki kısma ayrılır. Kerahati tahrimiye ki harama yakın olan mekruhtur. Kerahati tenzihiye ki helale yakın olan bir kerahattir. Bu tarif İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Muhammed'e göre tahrimen mekruh olan bir şey haramdan sayılır. Haram gibi ahiret azabını gerektirir. Tenzihen mekruh olan bir şey ise ittifakla helala yakındır. Böyle bir kerahetin yapılması azabı gerektirmez. Ancak yapılmaması sevap kazandırır. Fıkıh kitaplarında bir kayda bağlanmaksızın mutlak olarak kerahet sözü anılınca bundan genellikle tahrimen kerahet kastedilir. İleride görülecektir. 26. Haram. Bir şeyin yapılması, kullanılması, yiyilip içilmesinin İslam dininde kesin bir delille yasaklanmış olmasıdır. Bu da haram li aynihi ve haram li gayrihi kısımlarına ayrılır. 27. Li aynihi haram. Aslı itibariyle herkes için haram olan şeydir. Şarap, akan kan ve laşe gibi. 28. Li gayrihi haram. Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir. Şeriat çerçevesinde sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz. Başkasına ait kıymetli bir malı veya yemeği izinsiz almak gibi. Haram olan şeylere muharremat denir. Haramın yapılmamasından sevap kazanılır. Yapılması ise azabı gerektirir. Haram olduğu ittifakla kesin şekilde sabit olan bir şeyi helal saymak insanı imandan çıkarır. 29. Sahih. Rükun ve şartlarını toplayan herhangi bir ibadet veya işlemdir. Farz ve vaciplerini gözeterek kılınan bir namazın sahih olması gibi. 30. Caiz. Dince yapılması yasak sayılmayan şey demektir. Bazen sahih yerinde, bazen de mubah yerinde kullanılır. Bazı işlemler dünya ahkamı bakımından sahih olduğu halde ahiret ahkamı bakımından caiz olmaz. Cuma namazını kılmakla yükümlü olan bir kimsenin cuma ezanı okunurken yaptığı alışveriş muamelesi gibi. Böyle bir muamele sahihtir ve geçerlidir. Fakat manevi sorumluluğu gerektirdiği için caiz değildir. 31. Fasid. Kendi başına sahih ve meşru iken gayrimeşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şeydir. İbadet konusunda fasit ile batıl aynı hükümdedir. Meşru olan bir işi bozan, hükümsüz kılan şeye de müfsit denir. Kasten yapılması azaba sebep ise de yanılarak yapılması azabı gerektirmez. Namaz içinde gülmek gibi. Gülmek aslında sahih olan namazı bozar. 32. Batıl. Rükünlerini veya şartlarını büsbütün veya kısmen kendisinde toplamayan herhangi bir ibadet ve muameledir. Bir özür bulunmaksızın abdestsiz kılınan namaz gibi. 33. Taharet. Lügat manası temizlik ve nezafet demektir. Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya hades, abdestsizlik denilen şer'i bir engelin kalkması halidir. Temiz olan şeye tahir, temizleyici şeye de tahur veya mutahhir denir. Temizleme işine de tathir denir. Taharetler kübra büyük ve sura küçük diye ikiye ayrılır. 34. Tahareti sura küçük temizlik. Abdestsizlik denilen hali gidermek için yapılan temizliktir. Abdest almak gibi. 35. Tahareti kübra büyük temizlik. Cünüplük ile hayız ve nifas denilen hallerden çıkmak için yapılan yıkanmadır ki ağza ve buruna su vermek şartı ile bütün vücut yıkanır. Buna gusül, İhtisal, boy abdesti de denilir. 36. Hades. Bazı ibadetlerin yapılmasına şer'an engel olan ve hükmen necaset sayılan bir haldir. Hades-i asgar, küçük hades ve hades-i ekber, büyük hades kısımlarına ayrılır. 37. Hades-i asgar, küçük hades. Yalnız abdest, tahareti sura ile giderilen haldir. İdrar yapmak, vücudun herhangi bir yerinden kan çıkmak sebebiyle gelen abdestsizlik hali gibi. 38. Hades-i Ekber, Büyük Hades. Ağız ve burun dahil bütün vücudun yıkanması büyük temizlik ile giderilen taharetsizlik halidir. Bu halde cünüplükten hayız ve nifas denilen hallerden meydana gelir. Bunların ayrıntılı olarak açıklamaları ileride gelecektir. 39. Hades. Maddeten temiz ve pak olmayan herhangi bir şeydir. Buna necis, gerçek necaset, pislik de denir. Şöyle ki, aslen veya geçici olarak temiz bulunmayan bir şeye necis ve necaset denir. Bunun çoğulu encastır. Örnek, sidik aslen necis olduğu gibi bulaştığı bir elbisede necis, pis ve murdardır. Aslen murdar olan şeye neces de denir. Hakiki necasetler namazda bağışlanan miktarlarına göre necaseti hafiye ve necaseti galiza, mugalleze kısımlarına ayrıldığı gibi akıcı olup olmamaları bakımından da mayi ve camit kısımlarına ve görülüp görülmemeleri bakımından da necaseti meriye ve necaseti gayri meriye kısımlarına ayrılır. 40. Necaseti hafife. Pis olduğu konusunda şer'i delil olmakla beraber aksine bir görüşte bulunan şeydir. Bu tür necasetler bir delile göre murdar görülmekte ise de diğer bir delile göre murdar sayılmazlar. Eti yenen hayvanların sidikleri gibi. 41. Necaseti galize. Pisliği hakkında şer'i bir delil olup aksine başka bir delil bulunmayan şeydir. İnsan ve hayvan tersleri gibi. 42. Necaseti meriye. Yoğunluğu olan veya kuruduktan sonra görülebilen herhangi pis bir maddedir. Akan kanlar gibi. 43. Necaseti gayri meriye. Donup kalmayan veya bulaştığı yerde kuruduktan sonra görülmeyen herhangi pis bir maddedir. Sidik gibi. Sonuç. Gerek hakikaten, gerekse hükmen temiz sayılmayan şeyler bazı ibadetlerin yapılmasına engeldir. Bunları belli bir usul ile temizlemek gerekir. Temizlik için en çok kullanılan şey sudur. Bunun için hangi şeylerin temiz olup olmadığını ve temiz olmayanların nasıl temizleneceğini bilmek her Müslüman için şarttır. Bu konular üzerinde din ölçüleri bakımından bilgi verilecektir. 7. ayrımın sonu, sayfa 62.